Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Neville Goddard tarafından yazılan Feeling is the Secret, yeni düşünce ve metafizik kişisel gelişim geleneğine ait çok kısa bir öğretidir. Kitabın amacı, insanın dış koşullarını değiştirmeden önce iç dünyasında benimsediği duygu durumunu değiştirmesi gerektiğini savunmaktır. Goddard, bilinçli zihni seçen ve yön veren yan, bilinçaltını ise bu seçimi kabul edip somutlaştıran yan olarak ele alır. Ona göre belirleyici olan yalnızca bir hedefi düşünmek değil, hedef gerçekleşmiş gibi hissetmektir. Eser, özellikle uyku öncesindeki gevşek ve uykulu anın yeni bir varsayımı bilinçaltına yerleştirmek için elverişli olduğunu ileri sürer. Dua da aynı içsel kabul sürecinin bir biçimi olarak açıklanır. İncil göndermelerini tarihsel anlatıdan çok psikolojik ve sembolik bir dil olarak yorumlayan kitap, bilimsel bir çalışma değildir. Buna rağmen duygu, imgelem ve alışkanlık ilişkisini merkeze alan sade yaklaşımıyla Goddard öğretisinin en erişilebilir metinlerinden biri sayılır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bilinçli zihin seçer, bilinçaltı kabul edilen duyguyu uygular, kitabın temel modeli zihni iki işlev üzerinden açıklar. Bilinçli zihin, kişinin neyi deneyimlemek istediğini belirler, dikkatini bir fikre yöneltir ve seçimi yapar. Bilinçaltı ise Goddard açısından tartışıp eleştiren bir makam değildir. Tekrar edilen ve özellikle hissedilen izlenimleri kabul eden üretken alandır. Yazarın dönemine özgü eril ve dişil benzetmeleri, biyolojik bir iddiadan çok fikir veren ve fikre biçim kazandıran iki işlevi ayırma çabasıdır. Bu ayrım kitabın pratiğini açıklar. Bir insan bilinçli olarak bolluk, huzur ya da bir ilişki isteyebilir. Fakat içten içe eksiklik, korku veya değersizlik duygusunu sürdürüyorsa, Goddard ikinci duygunun daha etkili bir iz bıraktığını düşünür. Dolayısıyla metin, zihinsel tekrarın tek başına yeterli olmadığını savunur. Sözcüklerin içsel kabul duygusuyla birleşmesi gerekir. Modern bir bakışla bu görüş, dış dünyayı doğrudan düşüncenin yarattığı kanıtlanmış bir mekanizma olarak kabul etmek zorunda değildir. Ancak kişinin kendine ilişkin inançlarının, dikkatini, kararlarını ve davranışlarını etkilediği gözlemiyle kısmen örtüşür. Kitabın özgün vurgusu, niyetin duygusal olarak içselleştirilmesidir. İkinci olarak, dileğin gerçekleşmiş olduğu duygusunu varsaymak, arzu ile özdeşliği ayırır. Goddard, arzu edilen şeyi uzakta duran bir nesne gibi istemek yerine onun gerçekleştiği sonucun duygusuna girmeyi önerir. Bu yaklaşım daha sonra varsayım yasası adıyla yaygınlaşan öğretinin çekirdeğidir. Örneğin mesele yalnızca belirli bir işe kavuşmayı hayal etmek değildir. Kişinin o sonuçla ilişkilendirdiği güven, yeterlilik veya rahatlama halini şimdi deneyimlemeye çalışmasıdır. Böylece dikkat, eksik olan şeye değil, edinilmiş kabul edilen kimliğe kayar. Kitapta duygu, anlık heyecanla eş anlamlı değildir. Daha çok bir durumun doğru olduğuna dair sakin ve doğal iç kabul anlamına gelir. Bu ayrım önemlidir çünkü yoğun coşku arzulanan şeyin hala uzakta olduğu duygusunu da taşıyabilir. Goddard, dileğin yerine gelmiş olduğu hali olağan kabul etmeyi vurgular. Bu nedenle yöntemi, yalnızca olumlu düşünme ya da sürekli hedef listesi hazırlamadan ayrılır. Bununla birlikte karmaşık ekonomik, toplumsal ve sağlık sorunlarını yalnızca içsel varsayımla açıklamak gerçekçi değildir. Yapıcı bir okuma. Bu fikri sonuç garantisi olarak değil, kişinin kendisi hakkında kurduğu anlatıyı ve buna bağlı davranışlarını inceleme aracı olarak ele almayı gerektirir. Üçüncü olarak, uyku öncesi uykulu hal, bilinçaltına telkin için tercih edilen zaman dilimidir, kitabın en somut uygulaması. Uykuya geçmeden önceki gevşemiş halden yararlanmaktır. Goddard, günün bu anında eleştirel dikkatin azaldığını ve bilinçaltının yeni bir izlenime daha açık olduğunu öne sürer. Okırdan rahat bir pozisyonda uzanması, arzuladığı sonuca işaret eden kısa bir sahne kurması ve bu sahneyi gerçekleşmiş gibi hissetmesi istenir. Sahnenin ayrıntılı ya da görsel açıdan kusursuz olması gerekmez. Asıl ölçüt, seçilen olayın dileğin tamamlandığını doğal biçimde ima etmesidir. Bir tebrik cümlesi duymak, sevindirici bir haberi paylaşmak veya sonucu çağrıştıran basit bir eylemi zihinde canlandırmak bu işlevi görebilir. Yazar, sahneyi zorlayarak uzun süre sürdürmekten ziyade uykuya bu kabul duygusuyla dalmayı tavsiye eder. Bu yöntem, düşünceleri bastırma tekniği değildir. Kişinin dikkatini, kaygı uyandıran alışılmış senaryodan seçtiği bir senaryoya yeniden çevirmesidir. bilimsel açıdan uyku öncesi imgelemenin olayları metafizik biçimde gerçekleştirdiği gösterilmiş değildir. Yine de gece rutini, zihni sakinleştirmek, öncelikleri netleştirmek ve ertesi günün davranışlarına yön vermek bakımından pratik bir çerçeve sunabilir. Dördüncü olarak dua, istek bildirmekten çok gerçekleşmiş sonuca içsel olarak katılmak şeklinde yorumlanır. Feeling is the secret. Duayı dışarıdaki bir güce talep iletme biçiminden farklı yorumlar. Goddard için dua, kişinin arzuladığı halin gerçekliğini kendi içinde kabul etmesidir. Bu nedenle dua sırasında kullanılan sözcüklerden çok, sözcüklerin doğurduğu his önem taşır. Kişi istediği şey için kaygıyla yalvarıyorsa, yazar bunun arzunun gerçekleştiği duygusundan uzak olduğunu düşünür. Buna karşılık, sonucun zaten var olduğu hissiyle sakinleşmek, duasının etkili biçimidir. Bu yorum, kitabın dini dilini psikolojik bir uygulamaya bağlar. Goddard, İncil anlatılarını çoğu zaman insan bilincindeki yaratım sürecinin simgeleri olarak okur. Bu yaklaşım, geleneksel Hristiyan teolojisiyle aynı değildir ve metnin dini yorumlarını paylaşmak zorunlu değildir. Ancak kitabın kendi mantığı içinde dua, edilgen bekleyişe değil, içsel yön değişimine işaret eder. Türkiye gibi dua pratiğinin gündelik hayatta güçlü bir yeri olduğu kültürlerde bu ayrım özellikle dikkat çekebilir. Metin, duayı sonuç üzerinde pazarlık olarak değil, kişinin korku ve yoksunluk merkezli iç konuşmasını değiştirme denemesi olarak konumlandırır. Yine de bu yorum, inanç geleneklerindeki dua anlayışlarının tamamını temsil eden genel bir açıklama sayılmamalıdır. Son olarak, duygu merkezli yöntem. Sorumluluk ve somut eylemle birlikte ele alındığında daha dengelidir. Kitabın gücü, insanların hedefleri hakkında ne düşündükleri kadar. Bu hedeflerle ilgili hangi duygusal konumda yaşadıklarına dikkat çekmesidir. Sürekli başarısızlık bekleyen, kendini yetersiz gören veya geleceği yalnızca tehdit olarak yorumlayan biri, fırsatları fark etme ve harekete geçme biçimini gerçekten değiştirebilir. Bu açıdan Goddard'ın önerisi, duygu düzenleme ve özalgı üzerine düşünmeye davet eden kullanışlı bir çerçevedir. Fakat kitabın en iddialı savı, dış deneyimin bütünüyle bilinç durumundan doğduğu fikridir. Bu savın ampirik bir temeli yoktur ve onu katı biçimde benimsemek risk taşıyabilir. İş kaybı, ayrımcılık, hastalık, ekonomik koşullar veya başka insanların kararları kişinin hislerine indirgenemez. Ayrıca olumsuz bir olay yaşayan insanı yeterince doğru hissetmemekle suçlamak gereksiz suçluluk yaratabilir. Dengeli uygulama, içsel sahne ve duygu çalışmalarını hedef belirleme, beceri geliştirme, sağlık desteği alma ve somut adım atma yerine koymamaktır. Örneğin iş arayan biri, kendini yetkin hissetmeye çalışırken özgeçmişini geliştirebilir, görüşmelere hazırlanabilir ve bağlantılar kurabilir. Böyle okunduğunda kitap, mucize garantisi veren bir sistemden çok, dikkati ve davranışı etkileyen içsel varsayımları gözden geçirme çağrısı haline gelir. Sonuç olarak Feeling is the Secret, Neville Goddard öğretisine ilk kez yaklaşan ve uzun açıklamalar yerine yoğun, kısa bir metin isteyen okurlar için uygundur. Özellikle imgeleme, bilinçaltı, dua ve duygu ilişkisine ilgi duyanlar, kitabın temel kavramlarını kolayca kavrayabilir, metnin pratik yararı, kişinin sürekli tekrar ettiği iç konuşmayı fark etmesine yardım etmesidir. Bir hedefin yokluğuna odaklanmak ile o hedefe uygun davranabilecek bir iç güven geliştirmek arasındaki farkı görünür kılar. Uyku öncesi kısa imgeleme çalışması da düzenli bir düşünme rutini arayanlar için denenebilir bir öneridir. Ancak okur, eserin metafizik iddialarını bilimsel gerçek gibi kabul etmemeli, dış koşulları ve somut eylemi göz ardı etmemelidir. Zorlayıcı yaşam olaylarını yalnızca bireyin duygularına bağlamak hem yetersiz hem de adaletsiz olabilir. Benzer tezahür kitaplarından ayrıldığı nokta. İstekleri çekmeye yönelik genel bir iyimserlikten çok, gerçekleşmiş sonucun duygusunu doğal bir kimlik haline getirmeye odaklanmasıdır. Goddard, görselleştirmeyi de tek başına bir hayal kurma etkinliği saymaz, onu hissedilmiş kabul ile birleştirir. Ayrıca uyku ve dua bölümleri soyut öğretisine uygulanabilir bir ritim verir. Bu sebeple eser, vaatlerini eleştirel süzgeçten geçirerek okuyanlar için duyguların kararlar ve alışkanlıklar üzerindeki rolünü inceleyen etkili bir başlangıç metnidir. Destek olmak isterseniz Neville Goddard kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.